Ayrım 7.
Temiz ruhlu bir insandı babası, masumiyetini hiç yitirmemişti. Dalgındı, o dalgınlık onu çekici kılıyordu. Hana'nın tanımış olduğu hiçbir erkeğe benzemiyordu. İngiliz hastada bile feodal bir erkeğin izlerine rastlamak mümkündü. Babası çok farklı bir adamdı. Bir hayalet gibiydi, çevresindekilerin atılgan hatta cüretkar olmasını isterdi. Ölümüne, kaderine razı olarak mı gitmişti, yoksa öfkeyle mi? Tanıdığı en sakin insanlardan biriydi, tartışmalardan hep kaçardı. Bir tartışmada Roosevelt ya da Timbuk'a laf eden olduğunda ya da Toronto'daki kimi valileri öven biri olduğunda hemen odayı terk ederdi. Hayatında hiç kimsenin kendisi gibi düşünmesini beklememiş, kimseyi değiştirmeye çalışmamıştı. Romanlar insanın yaşamında zaman zaman önlerine çıkan aynalar gibidir. İngiliz aslanın önerdiği kitaplardan birinde okumuştu bu cümleyi Hana. İşte babasını böyle anımsıyordu. Babasıyla geçirdiği günleri düşündüğünde bir tanesi ötekilerin arasından sıyrılıp genç kızın belleğinin ön sırasına yerleşiyordu. Toronto'da Pottery Sokağı'nın kuzeyindeki bir köprünün altında arabasını durdurduğu o gece. Sığırcıklarla güvercinlerin gece boyunca köprünün altındaki kirişlere sığışmaya çalıştıklarını, hiç rahat edemediklerini söylemişti Hana'ya. O yaz akşamı birlikte arabada oturup kuşların kuğurmalarına kulak vermişlerdi. Patrick'in bir güvercinlikte öldüğünü duydum demişti Caravaggio. Patrick duvarlarını dostlarıyla birlikte boyadıkları, sokaklarını süsledikleri bir kente aşıktı. O dünyada yaşamıştı hep. Hana dış dünyaya, gerçek dünyaya ait ne öğrendiyse ya kendi kendine ya Caravaggio'dan ya da üvey annesi Clara'dan öğrenmişti. Bir zamanlar sanatçı olan Clara, herkes onu terk edip savaşa gittiğinde çok kızmıştı. Hana İtalya'da geçirdiği bir yıl içinde Clara'dan gelen bütün mektupları saklamıştı. Bu mektupların Georgia sahilinde pembemsi bir kayanın üzerinde denizi yalayan rüzgara karşı yazıldığını, bir defterden tek tek salt kendisi için yırtılan bu sayfaların yine kendine yollanacak bir zarfa konulduğunu düşünerek okumuştu hepsini. Her birinde o pembemsi kayanın bir parçasını, rüzgarın serinliğini taşıyan bu mektupları bavulunda saklıyordu. Ama hiçbirine yanıt yazmamıştı. Clara'nın özlemi içini acıtıyordu ama yazamıyordu işte. Başına gelenlerden sonra yazamıyordu. Patrick'in ölümünden mi söz edecekti ona? Bu gerçeği kabullenemiyordu bile. Ve başka bir kıtada şimdi, savaş başka kentlere göçmüş gitmiş, Toskana dağlarında eski bir manastırda tek başına. Savaşmış insanların kalıntılarıyla dolu dev bir buzun içinde ufak tefek buzul taşları gibiler burada. Çevrelerinde kutsal ormanlar var. Ayaklarını elbisenin altına alıp ellerini kalçalarının üzerine koyuyor. Çeşmenin ana sütununda gömülü olan borunun içinden suyun tanıdık sesini duyuyor. Sonra sessizlik. Sonra bir patlama ve boşalan suyun çevresini sarması. Bazen Kim'deki yaşlı gezginle, bazen Parma Manastırı'ndaki Fabrizio ile çıktıkları yolculuklar sırasında Hana ile İngiliz hastanın çevresine ordular, atlar, vagonlar alıyordu. Kimisi savaştan kaçan, kimisi savaşa giden. Hana'nın İngiliz hastaya okuduğu kitaplar odanın bir köşesinde üst üste yığılmış duruyordu. Kitaplar genelde yazarının büyük sözleriyle başlıyor, kendi dünyalarına süzülüveren bir sözle. Servius Galba'nın konsül olduğu bir dönemde yazmaya başlıyorum. Tiberius'un, Caligula'nın, Claudius'un ve Nero'nun tarihleri iktidarda oldukları sırada korkudan çarpıtılmıştı. Ölümlerinden sonra ise yepyeni bir nefretle kaleme alındı. Tacitus Annals'a böyle başlar. Kimi romanlar kargaşa ya da belirsizlikle başlıyordu. Okur hiçbir zaman dengeyi bulamıyordu. Bir kapı, bir kilit, bir su kanalı açılıveriyordu önlerinde. Okur da bir elinde bir balık, ötekinde bir şapka yolunu bulmaya çalışıyordu. Hana bir kitaba başladığında tantanalı kapılardan büyük avlulara geçiyor. Parma, Paris, Hindistan seriliyor ayaklarının altına. Yasakları hiçe sayarak eski acayip güher, yani yerlilerin harikalar evi dedikleri Lahor Müzesi'nin karşısındaki taş kaidenin üzerindeki zamzammah silahının üzerine oturdu. Zamzammahı, yani ateş püsküren o canavarı ele geçiren pencabı ele geçirmiş demektir. Çünkü bu bronz parça fetihlerde üzerine el konan ilk parçadır. Yavaş oku küçük kız, Kipling'i yavaş okumalısın. Doğal akışını keşfetmeye çalış yazının, virgülleri nerelere koymuş dikkat et. Kipling yazarken dolma kalem kullanırdı. Sanırım sayfadan başını sık sık kaldırıyor, çevresini seyrediyordu. Belki ara sıra dışarıyı seyrediyor, kuş seslerini dinliyordu. Kimi yazar kuşların cinsini bilmez, o hepsini bilirdi. Sen çok acelecisin, Amerikalı olduğun belli. Yazarın kaleminin hızını düşün, yoksa ne biçim ağdalı bir paragrafa dönüşüyor. İngiliz hastanın okumaya ilişkin verdiği ilk ders bu olmuştu Hana'ya. Bir daha da araya girmedi. Uyuyakaldığında Hana okumayı sürdürürdü. Kitabın bir yarım saatini kaçırdığı zaman zaten bildiği bir öykünün bir odası karanlıkta kalıyordu, o kadar. Öykünün geçtiği yerleri çok iyi biliyordu. Doğusunda Benares, kuzeyinde Çilan Vallah vardı Encab'ın. Bütün bunlar genç asker Kip yaşamlarına girmeden önce başlamıştı. Kip geldiğinde Kipling'in sayfaları sihirli bir lambadan süzen ışık gibi geceye karışmıştı. Artık diksiyonuna dikkat ederek titizlikle okuduğu Kim'in son sayfalarına geldiğinde kitabı bir köşeye koyup İngiliz'in nasıl olduysa o yangından kurtardığı kitabını eline aldı. Gerçekte olduğundan iki katı kabarıktı. İçinde İncil'den kopartılıp sayfalarından birine yapıştırılmış bir bölüm vardı. Kral David yıllarla yaşlanmış, bitkin düşmüştü. Üzerine örttüler ama o hala üşüyordu. Ve kulları ona dedi ki, kralımız için bir genç kız aransın, o genç kızın koynuna uzansın, kralımız ısınsın. Ve tüm İsrail'e güzel bir genç kız aradılar. Şunemli Abişak'ı buldular. Genç kız kralı sevdi, ona hizmet etti. Ama kral onu tanımadı. Yanmış pilotu kurtaran nokta nokta nokta kabilesi onu 1944 yılında Siva'daki İngiliz üssüne getirdiler. Gece yarısı trenle Batı çölünden Tunus'a götürülmüş, oradan da İtalya'ya gemiyle yollanmıştı. Savaşın o günlerinde kendi kendilerini unutan bir sürü asker vardı. Şeytanlıklarından değil, saflıklarından. Hafıza kaybına uğrayıp hangi milletten geldiklerini bile unutanları Tirrenya'daki deniz hastanesine götürüyorlardı. Yanmış pilot tam bir muammaydı, kimliği olmadığı gibi tanınmaz haldeydi. Yakınlarındaki suçlular bölmesinde Amerikalı şair Ezra Pound'u bir kafeste tutuyorlardı. Orada Pound kendine olan güvenini yitirmemek için tutuklandığı sırada kendini ispiyonlayan kişinin bahçesinden kopardığı okaliptüsü saklıyordu. Okaliptüs, belleği yitirmemek için. Onu sorguya çekenleri, beni oyuna getirmeye çalışın hadi diyordu İngiliz. Almanca mı sınayın? Almancayı iyi bilirim. Don Bradman'ı sorun bana. Marmite'ı sorun, Gertrude Jekyll'ı sorun. Avrupa'daki bütün gettoların her birinin nerede olduğunu biliyordu. Deniz hastanesi 100 yılın başında turistlerin kiraladıkları kabinlerden oluşuyordu. Hava çok sıcak olduğunda Campari şemsiyeleri eskiden olduğu gibi açılıyor, yaralılar gölgelerinde oturup deniz havası alıyorlardı. Yanmış adamın ötekilerin arasında genç hemşireyi fark etmesi uzun sürmemişti. O ölü bakışlarından bu genç kadının hemşirelerden biri değil de hastalardan biri olmaya çok daha uygun olduğunu düşünmüştü. Bir şeye gereksinimi olduğunda yalnızca bu genç kadından istiyordu. Yeniden sorguya çektiler. Adam gerçekten tam bir İngilizdi ama derisinin rengi kapkaraydı. Sorgucu memurlar sahtekar olup olmadığını kestiremiyorlardı bir türlü. Ona İtalya'da müttefiklerin nerede mevzilendiğini sordular. Floransa'yı aldıklarını ama kuzeyindeki dağ kasabalarında tıkandıklarını sandığını söyledi. Gotik çizgi diyordu. Sizin bölük Floransa'da sıkışıp kalmış, Prato ve Fisole gibi üstleri geçemiyor. Çünkü Almanlar villalara, manastırlara kapanmışlar ve son derece iyi korunuyorlar. Eski hikaye. Haçlılar da Müslümanların karşısında aynı hataya düşmüşlerdi. Sizin de bu durumda onlar gibi kale kasabalarını ele geçirmeniz gerekiyor. Oralar yalnızca kolera salgınlarında terk edilmiştir. O böyle konuştukça diğerleri iyice çileden çıkmış, dost mu düşman mı diye düşünürlerken aradaki sınır iyice bulanıklaşmış, bu adamın kim olduğunu bir türlü kestiremez olmuşlardı. Şimdi aylar sonra Floransa'nın kuzeyindeki dağ kasabasında San Girolamo villasının duvar resimleriyle süslü yatak odasında Ravennalı ölü şövalye gibi uzanmış, bunları düşünerek yatıyordu. Konuştukça çölden Medici ailesine, oradan Kipling'in üslubuna derken kendini ısıran bir kadına atlıyor. Yanından ayırmadığı 1890 baskısı Herodot tarihinde ise parça pürçük başka alıntılar var. Haritalar, günlük sayfaları, başka dillerde yazılmış yazılar, başka kitaplardan alınmış paragraflar. Yaşamına ilişkin her şey var kitapta, bir tek kendi adı yok. Hala kim olduğuna dair bir ipucu yok. Atsız, rütbesiz, bölüksüz bir insan. Kitabındaki tüm ayrıntılar savaş öncesine göndermede bulunuyor. Kendi küçük el yazısıyla 1930'lu yılların Mısır ve Libya çöllerine dair ayrıntılar. Floransalı Madonnalar arasında hiç esmer yok diyor İngiliz, Hana üzerine eğilirken. Kitap elinde, Hana alıp yandaki sehpaya koyuyor kapağını örtmeden. Durduğu yerden açık sayfalardaki yazıları okumaya çalışıyor. Bir yandan da sayfayı çevirmeyeceğine dair söz veriyor kendi kendine. Mayıs 1936. Clifton'ın karısı onu tanımayanlara çok resmi gelen ses tonuyla bize bir şiir okuyacağını söyledi. Güneydeki kampta bir çöl ateşinin çevresinde oturuyorduk. Çölde yürürken haykırdım, "Tanrım kurtar beni buradan." Bir ses duydum, şöyle seslendi bana, "Çölde değilsin." Karşılık verdim ona, "Ya kum, ya sıcak, ya seçemediğim ufuk çizgisi." O ses yine, "Çölde değilsin." Kimse bir şey söylemedi. Çöle hiç ayak basmamış bir şairin, Stephen Crane'in şiiriymiş. "Crane çöle gelmişti," dedi Maddox. Temmuz 1936. Barış varken birbirimize ettiğimiz kötülüklerle karşılaştırıldığında, savaş sırasında tanık olduğumuz kimi kötülükler, ihanetler çocuksu kalıyor. Çiçeği burnunda bir aşık, aşık olduğu kişinin huylarını edinir çok geçmeden. Olaylara yepyeni bir pencereden bakarız. Bu elbette tedirgin, çekingen cümlelerle yapılır. Her ne kadar insan kalbi cayır cayır yanan bir organ da olsa. Aşk öyküleri kalbini çaldıranları değil, bu duyguyla tökezlerken iç benliklerini fark edenleri anlatır. İnsan bedeni kimseyi kandıramaz. Aşk insanın kendini ve geçmişini tüketmesidir. Yeşil yapraklı oda neredeyse karanlık. Hana boynunun tutulduğunu fark ediyor. Adamın yazılarla, haritalarla dolu kalın yapraklı kitabındaki kargacık burgacık el yazısına dalmış. Kim bilir ne kadar süredir. Ufak bir sarmaşık yaprağı bile yapıştırmış defterine. Herodot tarihi. Sehpaya koyduğundan beri dokunmadığı kitabı kapatmıyor, odadan çıkıyor. Villanın kuzeyindeki tarlada gezerken ayağı yeşil bir kabloya takılınca dengesini yitiren Kip dizlerinin üzerine düşüyor. Bu arada tarlaya döşenmiş büyük bir mayını fark ediyor. Yeşil kabloyu kaldırıp ağaçlar arasında zigzaklar çizerek izini sürüyor. Mayını bulduğunda sırt çantasını kucağına koyup yanında oturuyor. Epeyce şaşkın. Mayının üzerine beton dökmüşler. Patlayıcıları üst üste yığıp üzerini betonla kaplamışlar. 4 adım ötesinde bir ağaç duruyor. 10 adım ötesinde bir ağaç daha var. Betonun çatlaklarından çimenler fışkırıyor. Kip çantasından çıkardığı makasla önce bu çimenleri temizliyor. Beton yığınını bir ipe sarıp ipi yakındaki bir dalın üzerinden atıyor. Yaptığı makarayla betonu havaya kaldırıyor. Toprak altına uzanan 2 kablo bağlantısı var mayının. Ağacın kenarına yaslanıp bu kabloları inceliyor. Acele etmiyor. Çantasından radyosunu çıkarıp kulaklığını takıyor. AIF istasyonundan Amerika müziği geliyor kulağına. Her şarkı ortalama 2,5 dakika. A String of Pearls. Sea Jam Blues derken mayınla kaç dakika uğraştığını, kaç şarkı dinlediğine göre hesaplayacak. Bu tür mayınlarda saatli bombalardakine benzer sesli mekanizma kullanılmıyordu nasılsa. Hem müzik zihnini işe vermesine yardımcı oluyor, mayının olası yapısından onu tarlaya döşeyip sonra da üstüne beton döken adamın kişiliğine götürüyordu onu. Beton top havada asılı dururken ne kadar sert çekerse çeksin bağlantılar kopmuyordu bir türlü. Betonu çakısıyla yavaş yavaş çentikledikçe üzerinden parçacıklar dökülüyor. Müzik cızırdamaya başladığında bir süre ara verip kaybettiği radyo istasyonunu yine buluyor. Sonra ağır ağır kabloları topraktan çıkarıyor. Birbirine bağlı 6 siyah kablo. Yere serdiği haritasının üzerine düşen parçacıkları üflüyor. 6 siyah kablo. Çocukken babası bir eliyle öteki elinin parmaklarını örter, Kip'e hangi parmağının daha uzun olduğunu sorardı. Kip'in küçük parmağı babasının parmaklarından birine dokunduğu anda babası avucunu açardı. Yine bilemedin. Negatif kabloların yanıltmak amacıyla kırmızıya boyandığını görmüştü Kip. Ama bu mayını döşeyen adam üzerine beton dökmekle kalmamış 6 kabloyu da siyaha boyamıştı. Kip psikolojik bir girdabın içine çekildiğini hissetti. Bıçağıyla kabloların üzerindeki renkleri sıyırdı. Kırmızı, mavi, yeşil. Acaba rakibi bu renklerle de oynamış mıydı? Dolambaçlı bir yol izleyerek kabloların çevresine döşeyeceği kendi kablolarıyla negatif veya pozitif akım veren kabloları bulması gerekecekti. Tehlikenin hangi kabloda olduğunu ancak bu yolla bulabilecekti. Hana villanın koridorunda uzun bir ayna taşımaya çalışıyordu. O kadar ağırdı ki ara sıra durup dinleniyor, her durduğunda ayna koridorun pembemsi loşluğunu yansıtıyordu. İngiliz hasta kendini görmek istemişti. İngiliz'in odasına girmeden önce onu birden rahatsız etmesin diye aynanın yüzünü kendine çevirdi. Kararmış kurumuş teni kulağından sarkan işitme cihazı. Üzerindeki çarşafı itebildiğince iterek "Al şunu üzerimden," dedi Hana'ya. Hana çarşafı yatağın kenarına itti. Yatağın ucundaki sandalyeye çıkıp aynayı yavaş yavaş İngiliz hastanın üzerine indirdi. bu tuhaf pozisyondayken dışından gelen seslerle sarsıldı. Önce duymazlıktan geldi. Vadide olup biten her şey villadan duyuluyordu. İngiliz hastayla yalnız yaşadığı sıralarda askerlerin megafonlarından yükselen sesler ürkütürdü anayı. ''Aynayı kıpırdatma tatlım'' dedi İngiliz. ''Birisi bağırıyor galiba, duyuyor musun?'' İngiliz sol eliyle işitme cihazının sesini açtı. ''Genç çocuk olmalı, gidip bir baksan iyi olur.'' Hana aynayı duvara yaslayıp odadan fırlayarak çıktı. Bahçeye çıktığında bir süre durup çevresindeki seslere kulak verdi. Kip'in bir kere daha haykırdığını duyar duymaz evin arkasındaki tarlaya koşmaya başladı. Kip ellerinden örümcek ağı gibi sarkan kablolarla tarlanın ortasında duruyordu. Bir yandan da başını sallayarak kulaklıklarından kurtulmaya çalışıyordu. Hannah'ın koşarak geldiğini görünce bağırarak soldan yürümesini söyledi. Çevre mayınlarla doluydu. Hannah olduğu yerde dona kaldı. Bu tarlada kim bilir kaç kez mayın tehlikesini düşünmeden elini kolunu sallayarak yürümüştü. Etekliğini kaldırıp epeyce uzamış çimenlere dikkatle basarak ilerliyordu şimdi. Kip ellerindeki kablolarla hala kıpırdamadan duruyordu. Elindeki kabloları patlama tehlikesini göze alamadığı için yere bırakamıyordu. İçlerinden birini devreden çıkarması, bir kez daha mayının ana mekanizmasına dönüp bakması gerekiyordu. Yardıma ihtiyacı vardı. Elindeki kabloları dikkatle Hana'ya verip yorgun kollarını salladı. ''Birazdan geri alacağım.'' dedi. ''Önemli değil. Sakın kıpırdama.'' Sırt çantasından Geiger sayacıyla mıknatısını çıkardı. Kadranı Hana'nın elindeki kabloların üzerinde gezdirdi. Negatife kayma yok. Yani en ufak bir ipucu yok. Hiçbir şey. Geri çekildi. Neydi bunun sırrı? Şunları ağaca yapıştırayım da sen git. Hayır, ben tutarım. Ağaca uzanamazlar zaten. Olmaz. Ben tutarım Kip. Tam bir kördüğüm. Birileri küçük bir oyun oynamak istemiş. Ne yapacağımı bilemiyorum açıkçası. Nasıl bir şaka bu, kestiremiyorum. Hana'nın yanından ayrılıp ayağına takılan kabloyu ilk gördüğü yere döndü. Kabloyu eline alıp bir kez daha, ama bu kez elinde Geiger sayacıyla ölçümler yaparak yavaş yavaş beton mayına doğru ilerleyen yolda yürüdü. Ara sıra başını kaldırıp çevresine bakınıyordu. Hana orada değilmiş gibiydi, bakışlarıyla delip geçiyordu kadını. Sonra bilmiyorum dedi yüksek sesle, ağır ağır, bilmiyorum. Bağlantılardan birini kesmem gerekecek, sen uzaklaşmalısın. Radyonun kulaklıklarını yine başına yerleştirerek o radyo istasyonunu aramaya başladı. Bütün bağlantıları teker teker inceleyerek aniden dönen köşelerden, kabloları pozitiften negatife dönüştüren saklı şalterlerden ortadaki düğme geliyordu yine. Kibrit kutusu, gözleri kocaman kocaman olan köpeği anımsadı. Kulağından yankılanan müziğin hızıyla çalışmaya başlamıştı artık, gözleri de Hana'nın elindeki kablolardaydı. ''Artık gitsen iyi olur.'' ''Bağlantıları keserken yardıma ihtiyacın olmayacak mı?'' ''Ağaca bağlarım. Ben tutarım.'' Hana'nın sol elindeki kabloyu zehirli bir yılan tutar gibi geri aldı. Sonra ötekine. Hana kıpırdamamaya çalışıyordu. Bundan sonra uzun bir süre konuşmadı. Kendini işe tam anlamıyla verebilmek için Hana'nın varlığını unutmaya çalıştı. Hana ona yaklaşıp elindeki kablolardan birini geri aldığında bile fark etmedi. Mayının bağlantılarını incelemeye başlamıştı yeniden. Bu mayının koreografisini yapmış, aklın sırrını çözmeye uğraşıyordu. Müzikle hala eşlik ediyordu ona. Sonra birden Hannah'ın yanına gelip sol elindeki kabloyu kesti. Çıt diye bir ses çıktı. Hannah'ın koyu renkli elbisesinin üzerindeki desenlere daldı. Çıt! Mayın artık etkisizdi. Elindeki makası yere bırakıp Hannah'ın omzuna tutundu. Bir insan temasına ihtiyaç duymuştu. Hannah'ın kendisine bir şey söylediğini fark edince kulaklığını çıkardı. Sessizlik, rüzgarın sesi. O çıt sesini Kip duymamış, yalnızca hissetmişti. Küçük bir tavşanın narin kemiklerinin kırılması gibi bir sesti o. Bir eli hala Hana'nın omuzunda, kızın elinde sıkı sıkı tuttuğu kabloya uzandı öteki eliyle. Hana ise biraz şaşkın, Kip'in bir şey söylemesini bekliyordu. Oysa Kip onu duymamıştı. Başını sallayarak yere çöktü. Kip ise çevrede yayılan araç gerecini toplayıp sırt çantasına dolduruyordu. Bu arada Hana gözlerini yine ona çevirmiş izliyordu. Genç askerin elleri titriyordu. Saralı gibi kaskatı olmuş. Derin, hızlı hızlı soluk alıyordu. Yere çömelmişti. Söylediklerimi duydun mu? Hayır, ne demiştin? Öleceğimi sandım, ölmek istedim. Eğer öleceksem seninle birlikte ölmeliyim diye düşündüm. Senin gibi birisiyle, benim gibi genç birisiyle. Her yıl gözlerimin önünde o kadar çok insan öldü ki. Hiç korkmamıştım. Ama biraz önce öyle değildi. Yani korktum. Eskisi gibi cesur değildim. Villayı düşündüm, bahçeyi, bari ölmeden önce şuracıkta biraz uzansaydık diye düşündüm. Ölmeden önce seni kollarıma alabilseydim, boynuna dokunmak istedim. Boğazının üzerindeki o çıkıntı var ya, tam yakanın üzerinde, oraya dokunmak istedim parmaklarımla. Ben hep nehirlerin, kayaların ya da Susan çiçeğinin rengine benzeyen ten rengine hayran olmuşumdur. Bilir misin Susan çiçeğinin ne olduğunu? Öylesine yorgunum ki Kip, uyumak istiyorum. Şu ağacın altında uyumak istiyorum. Başımı senin üzerine yaslamak istiyorum. Gözlerimi kapatıp hiçbir şey düşünmemek, ötekileri düşünmemek. Bir ağaç kovuğu bulup içinde uyumak istiyorum. Sen ne kadar dikkatli bir insansın. Hangi kabloyu keseceğini nereden bildin? Bilmiyorum deyip duruyordun ama biliyordun değil mi? Ne olur titreme öyle. Sakin ol ki sana yaslanıp uyuyabileyim biraz. Kıvrılıp uzanayım yanına. Yaşlı bir dedenin kucağında uyuyormuşum gibi olsun. Kıvrılmak sözcüğünü ne kadar çok seviyorum. Ne dingin, ne yumuşak bir... Hannah yüzünü Kip'in gömleğine yaslamıştı. Birlikte ağacın altına uzanmışlardı. Kip onu rahatsız etmemek için kıpırdamamaya gayret gösteriyor, yattığı yerden ağacın yapraklarını seyrediyordu. Hannah derin derin soluk alıyordu. Uzandıkları anda uykuya dalmış, uykusunda iyice sokulmuştu Kip'e. Kablo hala elindeydi. Kip alıp attıktan sonra yerden tekrar almış olmalıydı. Soluğu ne kadar canlıydı. Bedeni kuş gibi hafifti, ağırlığını öteki tarafa vermiş olmalıydı. Daha ne kadar yatabilirim böyle diye düşündü Kip, hiç kıpırdamadan, hiçbir şey yapmadan. Kızı uyandırmamak için böyle put gibi yatarken, aylar boyunca kale kasabalarını ele geçirmeye çalışırlarken yaşadıkları aklına geldi. O küçük kasabaların daracık sokaklarında, kaldırım kenarlarından akan kırmızı kanı görür gibi oldu. Rüyalarında dengesini yitirip o kırmızı sıvının içinde boğulduğu karabasanlarıyla uykularından olurdu. O zamanlarda hep heykellerin güvenli kuytuluğunu aramıştı. Her gece işgal ettikleri bir kilisenin serin karanlığına dalıp dibinde korkmadan uyuyabileceği bir heykeli gözüne kestirip altına sığınmıştı. Karanlıkta bir melek heykelinin soğuk kalçalarının kıvrımı ona bir kadının sıcaklığını anımsatırdı. Böyle heykellere yaslanıp uyumaya çalışırdı. Hannah kıpırdandı. Kip üzerinde kızın ağırlığını hissetti. Daha derinden soluk alıyordu. Uzaktan duyulan bir cello sesi gibiydi soluğu. Kip bir süre kızın yüzüne baktı. Az önce mayınla uğraşırken kızın yanından ayrılmayı reddetmesine biraz sinirlenmişti. Şimdi kendini ona borçlu hissediyordu. Hiç hesaplamaksızın hayatını Kip'in ellerine bırakmıştı. Sanki bu sonucu değiştirebilirmiş gibi.